Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartri Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. John Steele Gordon'ın An Empire of Wealth adlı eseri. Amerika Birleşik Devletleri'nin sömürge dönemindeki kırılgan ekonomiden küresel ekonomik güce dönüşümünü anlatan, geniş kapsamlı bir popüler iktisat tarihi çalışmasıdır. Kitap, klasik savaş ve toprak fetihleriyle büyüyen imparatorluklardan farklı olarak, Amerikan etkisinin büyük ölçüde servet üretme kapasitesinden doğduğunu savunur. Gordon bu dönüşümü yalnızca büyük şirketler ya da ünlü girişimciler üzerinden açıklamaz. Bankacılık düzeni, kamu borcu, ulaşım ağları, savaşlar, göç, doğal kaynaklar, icatlar ve siyasi kararlar arasındaki ilişkiyi birlikte ele alır. Alexander Hamilton'ın mali programlarından demiryollarına, iç savaş finansmanından büyük buhrana ve internet çağının kökenlerine uzanan bir çerçeve kurar. Amaç, ekonomik kurumların gündelik hayatı ve ulusal gücü nasıl biçimlendirdiğini anlaşılır bir dille göstermektir. Eser, iktisadi büyümeyi genel olarak olumlu ve yenilik odaklı bir perspektifle yorumlar. Ancak krizlerin, siyasi hataların ve kurumsal zayıflıkların bu yükselişi defalarca tehdit ettiğini de vurgular. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak servet üretimi Amerikan küresel gücünün temel aracı olarak ele alınır. Gordon'un kitabındaki ana tez, Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası ağırlığının yalnızca askeri gücünden değil, sürekli yeni servet yaratabilen ekonomisinden kaynaklandığıdır. Yazar, bu yönüyle Amerikan yükselişini Roma ya da Britanya gibi doğrudan siyasal egemenlik ve askeri fetihle özdeşleşen imparatorluklardan ayırır. Amerikan etkisi, üretilen malların, finansal kurumların, teknolojilerin ve ticari ağların dünya çapında yayılmasıyla daha dolaylı biçimde kurulmuştur. Bu yaklaşım, ekonomik tarihin yalnızca büyüme oranlarından ibaret olmadığını gösterir. Bir ülkenin üretkenliği, yeniliği finanse etme gücü. Girişimlerin ölçek kazanabilmesi ve krizlerden sonra yeniden yatırım yapabilmesi de dış politik etkisinin parçasıdır. Gordon, İngiliz hukuk ve siyaset mirasının, geniş kaynakların ve nüfusun çeşitliliğinin bu sürece katkı verdiğini öne çıkarır. Bununla birlikte başarıyı kaçınılmaz görmez. Devrim sonrasındaki mali sıkıntılar, bankacılık tartışmaları, finansal panikler ve büyük buhran. Kurumların yanlış tasarlandığında büyümenin kolayca kesintiye uğrayabildiğini gösterir. Kitabın bu çerçevesi, ekonomik gücü salt zenginlik birikimi değil, üretimi ve yeniliği uzun vadede sürdürebilen bir kurumsal kapasite olarak anlamayı sağlar. İkinci olarak, Hamilton'cı mali düzen ile güvenilir kredi mekanizmalarının kuruluşu. Kitap, erken Amerikan Cumhuriyeti'nin ekonomik sorunlarını ulusal mali düzenin kurulması bakımından belirleyici görür. Devrim sonrasında kamu borçları, farklı eyaletlerin yükümlülükleri ve zayıf para düzeni yeni ülkenin güvenilirliğini tehdit ediyordu. Gordon, Alexander Hamilton'ın borçların yönetilmesi, federal kredinin güçlendirilmesi ve daha düzenli bir finansal yapı kurulmasına yönelik programlarını, ekonomik devlet kapasitesinin başlangıç noktalarından biri olarak sunar. Buradaki temel mantık basittir. Devlet borcunu öngörülebilir biçimde yönetebiliyorsa, hem içeride yatırım güveni artar, hem de dışarıdan sermaye çekmek kolaylaşır. Yazarın anlatısında güçlü ulusal finans kurumları sadece bankacılık tekniği değildir, geniş pazarların ve büyük altyapı yatırımlarının ön koşuludur. Buna karşılık merkezi bankacılığa duyulan siyasal kuşku ve Andrew Jackson döneminde ulusal bankanın ortadan kaldırılması, daha kırılgan bir kredi ortamına yol açan önemli bir dönemeç olarak değerlendirilir. Gordon, 19. yüzyıldaki sert dalgalanmaların bir bölümünü bu dağınık mali yapıyla ilişkilendirir. Bu bölümün değeri, günümüzde kamu borcu, merkez bankası ve mali disiplin çevresindeki tartışmaların yeni olmadığını göstermesidir. Yine de kitap, bu meseleleri belirgin biçimde Hamilton'cu ve merkezi kurumlara daha sıcak bakan bir yorumla ele alır. Üçüncü olarak, ulaşım. İletişim ve sanayi ağları yerel pazarı kıtasal ekonomiye dönüştürür. Gordon'a göre Amerikan ekonomik yükselişinin önemli mekanizması. Uzak bölgeleri ortak bir pazarda birleştiren ulaşım ve iletişim yenilikleridir. Kanal projeleri, buharlı gemiler, demir yolları ve telgraf yalnızca daha hızlı hareket etmeyi sağlamadı. Malların maliyetini düşürdü. Fiyat bilgisinin yayılmasını hızlandırdı, üreticilerle tüketiciler arasındaki mesafeyi azalttı ve işletmelerin çok daha büyük ölçekte çalışmasına imkan verdi. Örneğin, Erie Kanalı gibi altyapı yatırımları, iç bölgelerin Atlantik ticaretine bağlanmasında ve tarımsal ürünlerin pazara taşınmasında etkili oldu. Demiryolları ise sermaye ihtiyacı, yönetim teknikleri ve standartlaşma bakımından modern büyük işletmenin gelişimini hızlandırdı. Gordon, teknolojiyi bağımsız bir mucize olarak sunmaktan çok, finansman ve kurumsal örgütlenme ile birlikte işler halde inceler. Bir demiryolunun ekonomik etkisi ray döşenmesinden ibaret değildir. Uzun vadeli sermaye, güvenilir hukuk düzeni, işletme koordinasyonu ve geniş müşteri ağı gerekir. Bu nedenle kitap, sanayileşmeyi mucitlerin tek başına yarattığı bir süreç olarak görmez. Yeniliklerin toplumsal değer kazanması için pazarlara, krediye, iş gücüne ve işletmeciliğe bağlanması gerektiğini gösterir. Ancak anlatı, hızlı sanayileşmenin emek koşulları, tekelleşme ve eşitsizlik üzerindeki maliyetlerine görece daha sınırlı yer verir. Dördüncü olarak, savaşlar ve ekonomik krizler, kurumların dayanıklılığını sınayan dönüm noktalarıdır. Eserde savaşlar, yalnızca siyasi tarih başlıkları değil, ekonominin finansman biçimini, üretim kapasitesini ve devletin rolünü değiştiren kırılma anlarıdır. İç savaş özellikle önemli bir örnektir.
Kuzey ve Güney'in kaynaklara erişimi, vergi tabanları, borçlanma olanakları ve para düzenleri arasındaki fark.
Askeri sonucun ardındaki ekonomik kapasiteyi anlamaya yardım eder. Gordon'un bu yaklaşımı, savaşın mevcut sanayi ve mali altyapıyı ne kadar görünür hale getirdiğini gösterir. Birinci ve İkinci Dünya Savaşları da üretim organizasyonunu, teknoloji yatırımlarını ve devletin ekonomiyle ilişkisini dönüştüren dönemler olarak ele alınır. Bunun karşısında büyük buhran, piyasanın kendiliğinden istikrarlı kalacağının varsayılamayacağını ortaya koyan en ağır sivil krizdir. Kitap, krizin bankacılık sistemini, istihdamı ve kamu güvenini nasıl yıktığını anlatırken, Franklin Roosevelt dönemindeki toparlanma politikalarına ihtiyatlı yaklaşır ve bazı yeni düzen uygulamalarının ekonomik etkisini eleştirir. Bu yorum, yazarın daha sınırlı devlet müdahalesine yakın iktisadi bakışını yansıtır. Okur açısından esas katkı, refahın düz bir çizgide ilerlemediğini görmektir. Borçlanma, para yönetimi, düzenleme ve üretim kapasitesi zayıfladığında büyük ekonomik sistemlerde ciddi kırılganlık yaşayabilir. Son olarak, bilgisayar ve internet çağında yenilik ekonomik etkinin yeni taşıyıcısı olur, Gordon. 20. yüzyılın son bölümünde Amerikan ekonomik üstünlüğünün teknolojik yeniliklerle yeni bir biçim aldığını anlatır. Transistör, mikro işlemci, bilgisayarlar ve internet daha önceki demiryolu ya da elektrik ağları gibi hem üretim yöntemlerini hem de bilgi akışını dönüştüren genel amaçlı teknolojiler olarak değerlendirilir. Bu araçların bir bölümü askeri araştırmalarla bağlantılı ortamlarda gelişmiş, ardından ticari kullanım yoluyla çok daha geniş bir ekonomik etki yaratmıştır. Bilgisayar gücünün ucuzlaması, işletmelerin veri işleme, iletişim ve koordinasyon maliyetlerini azaltmıştır. İnternet ise bilgiye erişim, ticaret ve kültürel etkileşim açısından yeni bir altyapı kurmuştur. Kitapta bu dönüşüm, Amerikan etkisinin dünyaya yalnızca mal satışı yoluyla değil, teknoloji standartları ve iletişim ağları yoluyla da yayılmasıyla ilişkilendirilir. Ancak eserin zaman kapsamı yeni bin yılın başlarında sona erdiği için dijital platformların sonraki tekelleşmesi, sosyal medyanın siyasi sonuçları ve güncel yapay zeka ekonomisi gibi gelişmeleri kapsamaz. Ayrıca eleştirmenlerin belirttiği gibi, savaş sonrası dönemin bazı karmaşık meseleleri kitapta önceki dönemlere kıyasla daha hızlı geçilir. Buna rağmen teknoloji, devlet araştırması, özel girişim ve büyük pazar arasındaki ilişkiyi tarihsel bir süreklilik içinde kurması bölümün kalıcı değeridir.
Sonuç olarak, An Empire of Wealth.
Amerikan tarihini siyasi olayların arka planında kalan ekonomik ayrıntılarla birlikte anlamak isteyen okurlar için güçlü bir başlangıç kitabıdır tarih. İktisat, iş dünyası ve kamu politikasıyla ilgilenenler, para düzeni, kamu borcu, ulaşım yatırımları, sanayileşme ve teknolojik değişim arasındaki bağları tek ciltte izleyebilir. Kitabın pratik yararı, Merkez Bankası, borç limiti, devlet harcamaları, düzenleme ve büyüme gibi güncel tartışmaların uzun bir geçmişi olduğunu göstermesidir. Entelektüel yararı ise ekonomik kurumların soyut teknik ayrıntılar olmadığını, savaşların sonucundan gündelik hayatın maliyetine kadar pek çok alanı etkilediğini açıkça ortaya koymasıdır. Gordon'u benzer genel Amerikan tarihi kitaplarından ayıran yön, anlatının merkezine başkanları ya da seçimleri değil, kredi mekanizmalarını, altyapıyı, girişimciliği ve üretim örgütlenmesini koymasıdır. Akıcı üslubu, anekdotlarla geniş tarihsel çerçeveyi birleştirmesi sayesinde, iktisat eğitimi olmayan okurlar için de erişilebilirdir. Buna karşılık eser tamamen tarafsız bir ekonomik tarih olarak okunmamalıdır. yazarın Hamilton'cı mali kurumlara, girişimciliğe ve sınırlı devlet müdahalesine daha yakın olduğu görülür. Eşitsizlik, emek sömürüsü ve tekelleşmenin toplumsal maliyetleri büyüme hikayesine göre daha az ayrıntılı işlenir. Savaş sonrası dönemde görece sıkıştırılmıştır. Bu sınırlamalarla birlikte kitap, Amerika'nın ekonomik gücünü ne doğal bir kader ne de yalnızca büyük adamların başarısı sayar. Kurumlar, sermaye, teknoloji, siyasi tercih ve tarihsel şansın birleşimini anlaşılır biçimde incelemesiyle öne çıkar. Destek olmak isterseniz John Steele Gordon kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz. Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.